Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
...15 Mart Çarşamba sabahından... ...Kafa Radyo'dan, Kripto Odası'ndan... ...tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen... ...dinleyicilerimize günaydın... ...hepinize sağlıklı ve güzel bir gün... ...dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza... ...başlıyoruz. Bugün de Kafa Radyo'da... ...Kripto Odası'nda saat 10'a dek... ...sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle... ...programa katılmak isterseniz... ...Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak... ...bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın... ...numarası 0532 172 52 32. Gündemdeki başlıklarla başlıyoruz programımıza. Deprem bölgesinde 653 bin bina hasarlı, ağır yıkık ya da orta hasarlı ya da acil yıkılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı. Aynı zamanda Türkiye Tek Kürek kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar liranın 74 milyar lirasının yatırıldığını duyurdu. Ve aynı zamanda bu 115 milyar liralık bağış denetimli fona alınmadığı detaylarına birazdan yer vereceğiz programda. Kemal Kılıçdaroğlu depremzedelere konutlarını ücretsiz vereceğiz diye bir açıklama yaptı. Bir yandan deprem bölgesinde siyasi partiler arasında bir tartışma var. Çadırlara yardımlar gidiyor mu, gitmiyor mu? Bir siyasi partinin çadırı kaldırılıyor mu, kaldırılmıyor mu? Bayraklar kaldırılıyor mu, kaldırılmıyor mu? Bu tartışma bir yandan devam ediyor. Ve bir yandan da biliyorsunuz yeni binaların temelleri atılıyor uyarılara rağmen. TOKİ'den bir açıklama geldi. TOKİ zemin etüdünü önceden yaptığını söylüyor. Deprem öncesinde yapılan zemin etütleri vardı diyor. Siyasi partilerde aday adaylığı başvuruları yapılmaya başlandı. Devlet Bahçeli MHP için adaylık başvurusunu yaptı sevgili dinleyiciler. HDP'den Yeşil Sol Parti formülü var. Kapatılma ihtimaline karşın bir formülden bahsediliyor ki bugün HDP'nin bunu açıklayacağı ifade ediliyor. Önümüzdeki dakikalarda bunlara yer vereceğiz. Şimdi Karadeniz'de bir gerginlik var sevgili dinleyiciler. Rusya ile Amerika arasında. Karadeniz'de Amerika'ya ait bir insansız hava aracı düştü ya da Amerika'nın iddiasıyla düşürüldü. Rus savaş uçağıyla çarpıştı mı? Kasıtlı mı düşürüldü? Bir yandan şu anda Amerika ile Rusya arasında Karadeniz üzerinde bir gerginlik yaşanıyor. Afyon'da bir kadın cinayeti haberi geldi maalesef. Türkiye'de kuraklık tehlikesi bir yandan artıyor. Buna ilişkin raporlar yayımlanıyor. Bunlara da önümüzdeki dakikalarda yer vereceğiz. Ramazan ayı yaklaşırken Türkiye'de hep pide fiyatları konuşulur. Bu kez daha fazla konuşuluyor. 6 liralık pide acaba 10 liraya mı satılacak ki buna ilişkin açıklama 10 lira olabilir şeklindeydi. Bursaspor'a 9 maç ceza verilmişti hatırlayacak olursanız. Bursaspor'un cezası 7 maça indirildi sevgili dinleyiciler. Sinan Erdem'de dün Shane Larkin şov vardı. Kelimenin tam anlamıyla 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismiydi. Güçlü rakibi Real Madrid'i 90-89 mağlup etti Anadolu Efes. Ve bu akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir-Gent karşılaşması var. Saat 20'de başlayacak karşılaşma. İlk maç 1-1 sona ermişti. Hatırlatalım sevgili dinleyiciler. Hemen programın başında bir de döviz tablosuna bakalım. Dolar böyle tık tık tık tık yavaş yavaş 19'a doğru yaklaştı. 18 lira 98 kuruş şu anda. Ama zaten serbest piyasada 19 lira ve üzerindedir. Euro 20 lira 39 kuruş 20 lira 40 kuruş sınırında euro 20,5 liraya doğru gidiyor. Gram altında 1159 lira karşılığını görüyoruz ve çeyrek altın 1863 lira muhtemelen bu da serbest piyasada 1875 liradan aşağı değildir öyle tahmin ediyorum. Borsa İstanbul'a dönüp baktığımızda dünde bir miktar kayıp vardı, %2.18'lik. Bugüne böyle başlayacak. BIST endeksi 5207 puanla açılacak. Bitcoin'de bir süredir bir artış trendi vardı. O trend devam ediyor. 24.839 dolar karşılığını görüyoruz Bitcoin'de. Gündemdeki başlıkları böyle sıraladık. Sadece bu kadar değil ama gündemde malum şu anda yoğun bir şekilde hem deprem bölgesi, deprem bölgesinden gelen haberler, hem o bölgeden yapılan açıklamalar var. Hem de aynı zamanda Türkiye'nin gündeminde seçim var. Seçim atmosferi içerisindeyiz. Bunun dışındaki gelişmelere de tabii ki önümüzdeki dakikalarda yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Şimdi depremle başlayacak olursak, dün biraz önce söyledim, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları vardı. Bir defa 653 bin binadan bahsetti. Acil yıkılacak ağır, yıkık ve orta hasarlı bina var diyor. 653 bin bina. Bir bu önemli açıklama. Bir diğeri, Türkiye tek yürek kampanyası yapıldı ya. İşte televizyonlar, radyolar falan, herkes katıldı. İşte katılmak zorunlu tutulmuş olmasa bile zorunluluk hissettirildi. Herkes yayınladı. İnsanlar da, insanlar derken bir kısım vatandaş da işte kendi cebinde biriktirdiği parasını, yastık altındaki parasını veya işte SMS atarak bir miktar bağışını yaptı. Bunun dışında bir de şov yapanlar vardı. İşte o şov yapanlar yavaş yavaş anlaşılıyor. Neden anlaşılıyor? Çünkü Fuat Oktay diyor ki tek yürek kampanyasında 115 milyar lira taahhüt edilmişti. 74 milyar lirası yatırıldı diyor. Yani daha 74 milyar lirası yatırılmış. Nihat da bu sabah yayında soruyor diyor, bu 41 milyar nerede peki diye. İşte bunu yatırmayı vaat edenler kimler? O gün böyle havalı havalı televizyona çıkanlar. Ben 1 milyar veriyorum, 3 veriyorum, İşte ben 40 milyon yatırıyorum, ben 50 milyon yatırıyorum falan. Ya efendim işte 45'i 50'ye mi yuvarlasak? Yuvarla, 50 olsun falan. Neredeler? Bence şimdi burada şu düşünülebilir. Ya işte o dönem yatırmak istedi belki ama şu an yatıramadı falan. Bence böyle değil. Bence yatıranlara haksızlık olacağı için yatırmayanların açıklanması lazım. Çünkü bu vaatte bulunmuş ve yatırmış olanlar varsa onlara haksızlık. Şu an onlar da bir töhmet altında kalıyorlar. Çünkü biz diyoruz ki nerede peki bu vaat edenlerin yatırması gerektiği para, nerede? Niye yatırmadınız bu parayı? Yani 115 milyardan sapma olur da 41 milyar mı olur sapma? Ha dedin ki 115 milyar vaat edildi, işte 110 milyarı yatırıldı. Hadi 105 milyarı yatırıldı. Şimdi o gün hava atmak kolaydı demek ki televizyona çıkıp, değil mi? O yatırmayanlar kimler? Bunların bence tek tek aranması lazım. Hadi onlara bir süre verilmesi lazım. Madem vaat ettiniz. Bunun yasal bir karşılığı yok tabii netice itibariyle ama bu bir yardım, bu bir bağış. Ama madem ki o dönem bundan bahsettiniz, o zaman size bir hafta daha süre, bir hafta içerisinde yatırırsanız tamam, yatırmazsanız biz de mecburen bunu yayınlayacağız. Yatırmayanları yayınlayacağız. Peki devam ediyoruz deprem bölgesinden gelen diğer haberlerle. Şimdi bu 115 milyar liralık bağış var ya, bu denetimli fona alınmadı aynı zamanda. İşte bu hani 115 milyar tek yürek kampanyası falan, Türkiye tek yürek, denetimli fona alınmıyor. Yani 115 milyar liralık yardım denetimsiz kalıyor. Zaten 115 olmadığını anladık, 74 çıkmış şu ana kadar ama. Şimdi bir de bu var, karşımıza bu çıktı. AKP milletvekili Cemal Öztürk, Sayıştay denetimiyle bağımsız denetime tabi tutulacak afet fonunda tek yürek kampanyasıyla taahhüt edilen ya da toplanan paraların alınmayacağını söylüyor. Afet fonuna alınmıyor para. Peki bu para nereye gidecek? Nasıl gidiyor? Şu ana kadar gelen para bir yere harcandı mı? Harcandıysa nereye harcandı? İnsanlar yaptıkları şu yardımın, bağışın karşılığını bir görsünler artık Allah aşkına ya. Ya bir görsünler gerçekten. Ya madem bu kadar para yatıyor, madem bu kadar para var, niye daha çadırlarda, çadır kentte yaşayan insanlar kahvaltı bulamıyor? Niye daha beyaz peynir, zeytin bulamıyor insanlar? Ya bu kadar para niye yatırıyoruz ki? Burada artık insaf ya. Ya şunun karşılığını merak ediyoruz. Bir yere gidiyor. Nereye gidiyor? Onu söyleyin. Deyin ki şuraya yatırdık. Çadır için yatırdık. Bunun için yaptık. İşte ne bileyim ekmek aldık, su aldık, araba aldık. İşte yol yaptık, bilmem ne yaptık. Neyse daha önceden söyledikleriniz gibi bir şey söyleyin ya. Vallahi. Ya çünkü artık insanlar bundan sonra ileride bu bağışları yaparken de endişe etmeye başlayacaklar. Bu duruma getirmeyin insanları lütfen. Kemal Kılıçdaroğlu bu bölgeye gitti biliyorsunuz. Hatay'da konuştu. Depremzedelere TOKİ konutlarını ücretsiz vereceklerini söyledi. Yani iktidara geldiklerinde biz ücretsiz vereceğiz dedi. Şimdi depremzedeyi borçlu çıkarıyorlar. Bütün vatandaşlarıma sözüm sözdür. Herkesin anahtarını teslim edeceğiz. 5 kuruş almayacağız diye bir vaatte bulundu Kemal Kılıçdaroğlu. Biliyorsunuz bu deprem konutlarına ilişkin vatandaşa verilecek ama karşında ücreti alınacak. İşte faiz vesaire falan nasıl işletilecek bunu bilmiyorum ama seneler içerisinde taksitle bunun ücreti alınacak. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu bu bölgeye gitti dedim ya, burada bir mezarlıkta asılı olan Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne olan ait olan bayrağın indirilmesi için Ankara'dan talimat verildiğini söyledi. Dedi ki burada bir mezarlıkta Hatay Büyükşehir Belediyesi bayrağı vardı. Ya biz de burayı ziyaret ediyorduk. O bayrak indirilmiş dedi. Yani Ankara'dan böyle bir talimat geliyor dedi. Hatta işte bulunduğu yerde diğer bayrakların da indirildiğini söyledi. Biliyorsunuz işte bir çadırın kapatıldığı ifade edildi o bölgede. Yanlış hatırlamıyorsam Malatya'da olabilir, çadırın kapatıldığı. Yani o siyasi partinin çadırı, bu siyasi partinin çadırı, aman onunki ise kapatalım, bununki ise açık kalsın. Hizmeti biz götürüyoruz, öyle anlaşılsın, öyle bilinsin denecek günlerde değiliz herhalde, öyle değil mi? Bu iddiaya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dedi ki Kılıçdaroğlu şehri ziyaret etti, her gelindiğinde bir yalan olduğunu söylemekten de imtina etmek istiyorum ama bu yaklaşımı son derece yanlış buluyorum. Bugün flama günü değil. Ne gerek var bunlara? Niye böyle açıklamalar yapılması hususunda bizi zorunlu bırakıyorlar dedi. Böyle bir açıklama yaptı. İşte o bölgedeki mezarlığı da, mezarlık yerini de Hatay Belediyesi'nin değil Denizli Belediyesi'nin yaptığını söyledi. Şimdi diyorum ya, işte böyle bir tartışma. Yani buraya geldik biz, işte Hatay bayrağı vardı. İşte şimdi niye Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin bayrağı vardı veya flaması vardı, neyse. İşte niye şimdi orayı Denizli yapmıştı? Hatay ne alaka? İşte Hatay diyor ki biz çalışmadık mı? Ya bakın, yani deprem oldu ya, deprem 50 bin insan hayatını kaybetti. Ya bunu nasıl anlatabiliriz? 50 binden fazladır muhtemelen de. Bunu nasıl anlatabiliriz bilmiyorum. Türkiye'nin en büyük stadı kaç kişi alıyor bilmiyorum da yani düşünün yani büyük statlardan birisini, o statlar içerisindeki insanları düşünün, komple öldüklerini düşünün. Yani herhalde başka türlü anlayamayacağız çünkü biz bunu. Ya şu anda da anlayamadığımız çok net ortada. Cengiz Holding 3 milyar bağış yaptı. Ertesi gün 3.6 milyar teşvik aldı. Hükümet sen gönderme, biz 600 daha gönderelim ödeşiriz demiş olabilir mi diyor. Yok canım, böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Yayında yukarı yuvarlayanlar gönderirken aşağı yuvarlamıştır diyor bir başka dinleyicimiz. Bu yukarı yuvarlamalar tek yürek kampanyasında mıydı yoksa bu spor dayanışması gecesi vardı, federasyonun bir gecesi vardı, orada mıydı, bundan çok emin değilim ama dediğiniz doğru. Ya şu da olamaz mı mesela? Ya şuna katılıyorum. Yani der ki mesela o gün ben 100 bin lira yatıracağım, ki rakamlar böyle küçük değildi de çok büyük rakamlar havada uçuşuyordu. 100 bin lira yatıracağım dedim ama işte ben de bir mali kriz yaşadım, 75 yatırabildim mesela. Ha bunlar olabilir de dediğim gibi yani 115 milyarlık vaatte sapma 41 milyar olmamalı ya. Biz o paraların cep fonuna aktarılacağını zaten Haluk Levent'in ahbap platformuna saldırdıklarında anlamıştık, şaşırmadık diyor bir dinleyicimiz. Bence bu paralar nereye gidiyor bunu net bir şekilde söylemeleri lazım. Yani 74 milyar lira geldi yattı, bu parayı aldık, şurada kullandık, buraya kullanıyoruz, şuraya kullanacağız Neyse. Burası Şanlıurfa değil mi? Şanlıurfa'da inanılmaz bir sağanak sele neden oldu sevgili dinleyiciler. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yollar göle döndü diye haberler var ama bazı yerleri göle değil bayağı dereye yoğun bir şekilde akan, hatta ırmağa dönmüş bile diyebilirim. Şanlıurfa'da inanılmaz bir yağış, sel, araçlar, suların altında kalan araçlar var. Yolların bazı bölgelerinden artık araçlar geçemeyecek durumda. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Tabii şimdi Şanlıurfa'da durum böyle de deprem bölgesinde nasıl derseniz, deprem bölgesinde de yağış var. Deprem bölgesine de yağış haberleri geliyor bir yandan. Mesela hemen söyleyelim size, dünden gelen görüntüler vardı. Kahramanmaraş'ta çadır kenti su bastı. Yardım istiyoruz diyordu insanlar. İskenderun'da sağanak yağış etkili oldu. Çadırlardaki depremzedeler yardım istiyoruz diyorlardı. Şimdi bir yandan Cenk'er meteoroloji haritasını açtı, bakıyorum. İşte Şanlıurfa bölgesi şu anda inanılmaz bir yağış alıyor. Ama şöyle söyleyelim. Evet, Güneydoğu Anadolu. Bu civar. Evet, bakıyorum şu anda. Ve buradan da İç Anadolu'nun doğusuna doğru ve oradan da Karadeniz'e doğru giden bir sistem var ki gerçekten bu bölgeye inanılmaz bir yağış bırakıyor. Bu bölgede olanlara, özellikle şimdi Adıyaman, o bölgeyi de görüyorum. Kahramanmaraş keza benzer şekilde, kısmen Gaziantep yine bunların içerisinde yer alıyor. Yoğun bir şekilde yağış alıyor. Elazığ görüyoruz. Diyarbakır kısmen yağış alıyor yine. Siirt benzer şekilde. Bu bölgede, deprem bölgesinde bir yağış uyarısı zaten vardı. Ama çadırlarda yaşayanlar çok zorlanıyorlar. Diyorlar ki çadırların içinde su bastı. Biz burada yatamıyoruz, oturamıyoruz. Ne yapacağız? İnsanlar bakın yatamıyor, oturamıyor. Dışarı çıkamıyor, çadırın önüne çıkamıyor. Çünkü ya balçık olmuş çamur ya da su basmış o bölgeyi. Çok zor oradaki yaşam koşulları şu anda. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birecik ve Eyyubiye'de ilk kazmayı vurduk dedi. Şimdi biliyorsunuz bu ilk kazma haberleri şimdi işte Şanlıurfa'da olmuş, bu TOKİ inşaatlarına başlanmış. Veya işte Kahramanmaraş'tan gelen haberler vardı, ilk kazmayı vurduk, Kahramanmaraş'ta çalışmalar başladı denildi. Bir yandan uzmanlar uyarıyorlar. Ne diyorlar? Ya acele etmeyin, acele etmeyin. Bir bekleyin, bölge sallanıyor diyorlar. Yok ya, bizdeki biliyorsunuz düşünce şu: ben ilk kazmayı vurdum, yaptım, sana evini bir sene içinde, bir sene de fazla, 6 ay içinde vereceğim, hemen geçeceksin evine falan. İşte temel atma törenleri muhtemelen yapılacak, bak şurada bunu yaptık, burada şu kadar konut yapıyoruz, burada bunu yapıyoruz. Ya diyorlar ki uzmanlar, bir bekleyin, bu bölge halen daha sallanıyor. Öyle değil mi? Dün Kahramanmaraş'ta önce sabah saatlerinde 4.7, daha sonra ilerleyen vakitlerde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şimdi TOKİ'nin bir açıklaması var. TOKİ Başkanı Ömer Bulut diyor ki, depremlerden sonra inşaata başlanan bölgelerin zemin etüdünü önceden yaptıklarını söylemiş. Yani zaten depremler öncesinde biz zemin etüdü yapmıştık diyor. Olabilir, yapmıştır belki. Yapmıştır, TOKİ yapmıştır yani. O nedenle buralara çok daha hızlı bir şekilde girişebildik, girdik bu işe diyor. Bunu anlatmak istiyor. Ama tamam, ama bölge sallanıyor şu anda. Sallanmaya devam ediyor bölge. Ha biz sallanırken yaparız, bir şey olmaz. Ne olacak canım mı deniyor. Bu konuda niye o zaman uzmanlar sürekli uyarıyorlar, yapmayın sallanırken diye. Yine bir şeyleri hızlı yapmak adına yanlış yapmayalım. En büyük derdimiz bu. En büyük isteğimiz bu. Şimdi bu depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans çok konuşuldu değil mi? Hatay'daki Rönesans Rezidans. Bununla ilgili ikinci bilirkişi raporu ortaya çıkmış. Binanın bodrum katına ait perdelerden ve bodrum kat tabanından yeraltı suyunun sızdığına dikkat çekilmiş. Yeraltı suyu. Bina bodrum katın üstünde pencere türü boşluklar bırakıldığı için ve kısa kolon etkisi oluşturulduğu için yıkıma uğradı deniyor. Bodrum katın hemen üstünde pencere türü boşluklar bırakılmış. Niye bırakılmış? Neden bırakılmış? Nasıl yapılmış? Ve yine aynı şekilde burada bu kolon içerisinde kullanılan malzemelerin farklı yöntemlerle bükülerek yapıldığı ortaya çıkmış. Yani aslında neyse bu bilmiyorum, yöntem olan 135 yerine 90 derece bükülerek yapıldığı vurgulanmış. Burada da hata var demiş bu rapor. Dün izleyebildiniz mi bilmiyorum, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'ya konuk oldu Gökhan Zan. Hatay Spor'un antrenör yardımcısı Gökhan Zan. Milli takımda forma giymiş olan sporcu. Galatasaray, Beşiktaş'ta oynamış olan Gökhan Zan. İlk günden beri Volkan Demirel nasıl bir mücadele verdiyse Gökhan Zan da benzer mücadeleyi verip sürekli bölgeye yardım isteyen, yardım etmeye çalışan bir sporcudan bahsediyoruz. Eşiyle Müge Uzun Zan'la birlikte Halk TV'de İsmail Küçükkaya'ya konuk oldular. Ne dedi biliyor musunuz? Şunu söylüyor Gökhan Zan. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı diye bir şey var. Beni aradılar. Çağatay Bey ve Ali Bey diye birileri. Soy isimlerini hatırlamıyorum. Gökhan Bey, yaptıklarınızı duyuyoruz. Mücadele ediyorsunuz. Ne ihtiyacınız varsa diyorlar. Yetkili biriyle koordine olmak zorundasınız diyor. Yarım saatte gelecek kepçeyi akşam 6'dan gece 12'ye kadar zifiri karanlıkta bekledik o soğukta. Biz defnedemiyoruz. Aldık, enkaza geri götürdük. Enkazda bekledik sabaha kadar, tekrar geri getirdik. Kendi imkanlarımızla yaptık. Böyle bir insan bu kadar ağır bir travma üzerinden size yalan konuşuyor. Ben hakkımı helal etmiyorum diyor Gökhan Zan. Bu çok ağır bir şey. Bir gün değil, iki gün değil. Bir hafta boyunca bana yalan söyledi. İstediğim şeyler gerçek çıkmadı. Kepçe istiyorum, yok. Vinç geliyor dedi yolda. Kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Rica ettim, bir tane vinç lazım. Yıkım makası. Biz bunu günlerce bekledik. Yarım saat yolda dedi. Şu geliyor, bu geliyor dedi. Günler geçti diyor. İşte bu bölgede depremi çok yakından yaşayanlardan birisi. Herkes bu kadar rahat konuşamıyor korkusundan dolayı. Ama net bir ifadeyle anlatıyor o bölgede yaşananları Gökhan Zan. Bu kadar mı? Değil ki. Yani şu anda orada çok büyük acılar yaşanmıyor mu? İnsanlar yakınlarının cansız bedenlerine ulaşmaya çalışıyorlar. Hala bulamıyorlar. Dün bir başka emekli albayın röportajına yer vermiştik hatırlayacak olursanız. Hakkımı helal etmiyorum. Kardeşim o enkaz altında kaldı diyordu. Günlerce bekledik, yardım gelmedi dedi. Günler sonra yardım geldiğinde bir ses alınıyor mu diye sordular. Şu an için alamıyoruz dediğimizde de ses alınmıyorsa biz gidiyoruz dediler, gittiler diyor. Bu insanlara kim ne anlatacak? Peki şimdi geçeceğiz bir başka konuya sevgili dinleyiciler. O konu da malum seçim konusu. Şimdi seçimle ilgili birçok haber var. İşte ittifaklar kurulacak, kurulmayacak. O partiye geçiyor, bu buna destek verecek. İttifak içinde ittifak olacak mı? Bunları biraz hızlıca şöyle bir anlatalım, paylaşalım sizlerle. Şimdi en çok merak edilen konulardan bir tanesi şu. Henüz hukuken anladığım kadarıyla çözülebilmiş değil ama aday adaylığı başvuruları başladı biliyorsunuz. Şimdi acaba mevcut olan bakanlar istifa edecekler mi, etmeyecekler mi? Bu bir tartışma konusu. Çünkü muhalefete baktığımızda şu anda mevcut görev yapan bakanların istifa etmeleri gerektiğini söylüyor. Ama AK Parti cephesine baktığımızda böyle bir durumun söz konusu olmadığı ifade ediliyor. Şimdi parlamenter sistemde bakanlar aynı zamanda milletvekili de olabildikleri için yeniden adaylık başvurusu yapmaları istifa şartına bağlı değildi ama 2017'de bu anayasa değişikliği yapıldı ya, bakanlar Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atanıyor. Şimdi nasıl olacak? Yani onların bu görevden istifa etmeleri gerekecek mi adaylık için? Yoksa gerekmeyecek mi? Dediğim gibi şimdi burada da yine bir tartışma konusu var. Muhalefet diyor ki istifa etmeleri gerekir. İktidar diyor ki hayır, istifa etmelerine gerek yok. Bunu kim çözecek? Bunu hukuk çözecek aslında. Yani gerçekten işleyen bir hukuk çözer bunu aslında. Yüksek Seçim Kurulu çözer bunu aslında. Belki de Yüksek Seçim Kurulu bununla ilgili bir açıklama yapmalı. Şimdi aday adaylığı süreci AK Parti'de de başladı. Temayül yoklamasını da 19 Mart tarihinde yapacaklarmış. Tüm illerde aynı anda dijital ortamda gerçekleşecekmiş bu temayül yoklaması AK Parti'de sevgili dinleyiciler. İttifak içinde ittifak dedim ya, bunu daha önce Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dile getirmişti. Biz normalde dedi tek tek işte Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi tek tek kendi adaylarımızla girersek her yerde, o zaman anketlerden anlıyoruz ki 3-4 milletvekili çıkarabileceğiz. Oysa biz bir ittifak halinde girersek o zaman 30-40 milletvekilini bulabiliriz diyordu. Şimdi dolayısıyla Millet İttifakı içerisinde bir üçlü ittifak formülü düşünülüyor. Bu üçlü ittifakta az önce saymış olduğum partiler. Yani ne yapacaklar? Cumhurbaşkanı adayı olarak tabii ki altılı masa diyecek ki biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz diyecek bu üç parti. DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi. Ama 81 ilin tamamında her biri kendi adaylarıyla çıkmayacak. Ne yapacaklar? Mesela Saadet Partisi'nin bir teklifi var. 38 ilde ortak aday çıkaralım diyor. Yani diyecekler ki bu ilde adayımız bu. Yani Saadet, Gelecek ve Deva Partisi diyecek ki milletvekili adayımız bu kişidir. Ha, o ilde Saadet Partisi kuvvetlidir, onun adayı. Öbüründe Deva Partisi veya diğerinde Gelecek Partisi veya o aday kimse kuvvetli olan onun adayına destek isteyecekler. Dolayısıyla böyle bir plan, böyle bir fikir var. Ha, bu 38 ilin tamamında mı olur? Yoksa dün Dicle Canova'nın haberi vardı, 15-20 ilde mi, o kadar il içerisinde mi kalır? Onu bilmiyoruz ama buna dair görüşmeler bir yandan devam ediyormuş. Ama tabii şunu tahmin ediyoruz. İyi Parti ve CHP muhtemelen ayrı listeler çıkartacak, milletvekili listelerini çıkartırken. MHP'de aday adaylığı süreci başladı. Dedim ya, siyasi partilerde başladı, Deva Partisi'nde başladı. Aday adaylığı süreçleri başladı. Devlet Bahçeli adaylık başvurusunu yapmış MHP'den sevgili dinleyiciler. Bir başka konumuz var, o da şu: yeniden Refah Partisi AK Parti ile aynı ittifak içerisine girecek mi, girmeyecek mi? Yani Cumhur İttifakı içerisine dahil olacak mı, olmayacak mı? İddia o ki 30 maddelik bir teklif sundu yeniden Refah Partisi. Şimdi burada yine iddiaya göre bu 6284 sayılı yasa kaldırılsın deniyor. Yani aile bütünlüğünü bozucu hükümler var bunun içerisinde, bunlar ayıklansın deniyor. Yine bir başka iddiaya göre 6251 sayılı yasanın gözden geçirilmesi ve sapkınlıkların önlenmesi isteniyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin düzenlemelerden vazgeçilmesi ve zinanın suç sayılması gibi talepleri olduğu söylendi yeniden Refah Partisi'nin. Şimdi burada 6284 çokça konuşuldu biliyorsunuz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık net bir dille itiraz etti. AK Parti sıralarından dün yanlış hatırlamıyorsam Özlem Zengin'den de böyle bir itiraz vardı. Dedi ki kesin çizgimizdir, kırmızı çizgimizdir, bu yasa bizim diye AK Parti'den böyle bir itiraz bir kez daha dile geldi. Ha, yani bu konu üzerinde anlaşılır mı, anlaşılmaz mı? Yoksa yeniden Refah Partisi gerçekten bunu istiyor mu, istemiyor mu? Bunun üzerine muhtemelen şu anda konuşuluyor, öyle görünüyor. Sevgili dinleyiciler, bir de HDP kanadına bakalım. Çünkü HDP seçmeni nereye doğru yönlenecek? Yani altılı masanın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na mı yönlendirecek HDP kendi seçmenini? Ve aynı zamanda kendisi bütün şehirlerden kendi adayını göstererek, milletvekili adayını göstererek mi girecek seçimlere? Yoksa bir kapatılma durumunda ne yapacak? Şimdi Mithat Sancar'dan, HDP eş genel başkanından açıklamalar var. Sorumlulukların farkında olduğunu söylüyor ve bu yönde politikalar ürettiklerini ifade ediyor. Peki bir kapatma durumu olacak olursa? Şimdi öyle ya, Anayasa Mahkemesi'nde HDP'nin kapatılma davası görülmeye devam ediyor. Yani seçimden önce kapatılabilir HDP mesela. Dün Selahattin Demirtaş Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Yeşiller Sol Partisi'nin amblemi vardı. Bu görselin renkli çıktısını alıp evde buzdolabı kapısına, oda kapılarına yapıştırın lütfen. Ne olduğunu bilmeyen kalmasın. Lazım olacak. Haydi arkadaşlar elden ele dedi. Şimdi bakıyorum da 5.5 milyon görüntülenme almış. 11 bin civarında retweet almış, 51 bin beğeni almış bu paylaşımı Selahattin Demirtaş'ın. Şimdi şöyle bir iddia var, çünkü muhtemelen bugün ya da bu yarın açıklanacaktır. HDP eğer olası bir kapatma durumuyla karşı karşıya kalırsa bir B planından bahsediliyor. Seçimlere Yeşiller ve Sol Parti'den girilecek. Yeşil ve Sol Parti'den girilecek. Muhtemelen bunun bugün açıklanabileceği ifade ediliyor. Tabii o zaman seçime nasıl girilecek, o kısmı ayrı bir tartışma konusu. Çünkü eğer parti kapatılırsa parti içerisindeki siyasilerin de belki de siyaset yapmalarının önü kesilecek mi? Dolayısıyla oradan aday olamayabilirler mi? Başka isimler mi çıkartılacak bu kez? Bunların hepsi önümüzdeki süreçte net bir şekilde ortaya çıkacak gibi görünüyor sevgili dinleyiciler. Peki, deprem felaketinden etkilenerek bulundukları illerden ayrılan vatandaşların 17 Mart gününün bitimine kadar adres bilgilerini güncellemesi gerekiyormuş. Bilginiz olsun. Yüksek Seçim Kurulu'ndan böyle bir açıklama geldi. Tarih şu anda 15 Mart olduğu için özellikle bunun altını çizerek paylaşmak istiyorum. 17 Mart gününün bitimine kadar adres bilgilerinizin güncellenmesi gerekiyor. Başka bir adrese geçtiyseniz, ikamet adresiniz değiştiyse. Cumhurbaşkanı adayı olmanın ücreti belli oldu. Şimdi biraz kafa karıştırıyor bu ücret ama eğer seçmenler tarafından aday gösterilen bir cumhurbaşkanı adayı olursa 555.980 lira ödemesi gerekiyor. Bağımsız vekil adayı olmak isteyenlerin de 55.898 lira ödemesi gerekiyor. 550.980 lira. Yani eğer seçmenler aday gösterirse, hani oluyor ya, imza toplanacak, işte 100.000 imza olacak, aday gösterilecek falan, o zaman ödenmesi gereken para da bu olacakmış sevgili dinleyiciler. Şimdi Aksoy Araştırma'nın bir anketi var. Şimdi bu son dönemde yapılan anketlere bakıldığında bir karşılaştırma da yapılmış bu haber içerisinde. Oy oranlarına baktığımızda AK Parti'nin Şubat ayı anketindeki oy oranı %32.1 çıkıyormuş. Bu ankete göre Mart ayında %31 çıkmış. CHP daha önce %27.3 çıkarken bu kez %28.4 çıkmış. İyi Parti 13.6 bandında görünüyormuş. Daha önce 12'ye gerilemiş bu ankete göre. HDP de Şubat'ta 12 alırken 10.3'e gerilemiş. Yine MHP Şubat ayı anketinde 6.8 alırken Mart ayında 7.2'ye yükselmiş. Ama burada enteresan bazı sonuçlar çıkıyor. Şubat ayında %0.9 seviyesinde olan Deva Partisi 1.4'e çıkmış. Şubat anketinde Saadet Partisi 0.8 iken 1.4'e yükselmiş. Ve Şubat ayında 0.7 oy olan Gelecek Partisi'nin Mart ayı oy oranı 0.9'a yükselmiş. Ve Türkiye İşçi Partisi'nin Mart ayı oy oranı ise %1.1'e yükselmiş. Bu Aksoy araştırmanın anketiydi. Bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Devam ediyoruz Kripto Odası'na sevgili dinleyiciler. Çocukların kumbaralarına yazık diyor bir dinleyicimiz gönderdiği mesajda. Bir başka dinleyicimiz Tek Yürek kampanyasında toplanan 115 milyar liranın denetimli fona aktarılmayacak olması, seçim öncesi sadece ben mi paranoyak oldum, amacı dışında kullanılacak diye düşünen diyor gönderdiği mesajda. Bir diğer dinleyicimiz Fuat Oktay'ın elinde liste yok muymuş, para toplayanlar liste yapıyordu, kimlerin göndermediği ortaya çıkar, bu açıklamayı yapmaya utanmıyorlar mı, yoksa bağış toplayanlar liste yapamamış mı, vallahi mümkün değil diyemem diyor dinleyicimiz. Liste olmaz olur mu? Yani bir defa şu an liste yapamazlar, zaten yayın kayıtları var. Kimin ne kadar vereceğim dediği, bağış göndereceğim dediği, bağış yapacağım dediği hepsi ortada. Diyorum ya, yani burada bir sapma olabilir. O sapma da şuradan, yani birileri telefonla arar, oyuncularla görüşeyim, ünlülerle görüşeyim diye falan. İşte şu kadar vereceğim, 100 bin vereceğim, 200 bin vereceğim. Sapma olur da 115 milyardaki yardım sapması 41 milyar olmasın ya. Bu kadar mı atıp tutuyoruz yani? Malatya İl Başkanı Barış Yıldız konteynerlarından çıkarılmak istenen vatandaşlara desteğe gitti diyor. CHP Malatya İl Başkanı. Allah hepimizin yardımcısı olsun dediği sırada siz Allah bilir misiniz diyen bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Videosunu WhatsApp'tan gönderdim diyor. İnan Bey göndermiş bu mesajı. Evet, bu Malatya'da işte programın başında söyledim ya, yanlış hatırlamadım. Malatya'daki çadırda maalesef böyle problemler yaşandı. Yani işte siyasetin aslında buralara girmemesi gerekiyor. Siyaset buralara girecekse de tamamen fayda amaçlı girmesi lazım. Yani kim daha fazla yardım yapabilir yarışına girmesi lazım siyasetçilerin burada. İşte ben çadır götürdüm, hayır ben konteyner götürdüm. İşte ben kahvaltı götürdüm, hayır ben yemek götürdüm. Yani herkes daha fazlasını nasıl verebilir bu bölgeye diye bir mücadele içerisine girmesi gerekirken diğerinin götürdüğünü kesmeye, yolunu engellemeye, onun bunu yaptığının duyulmaması için elinden geleni yapmaya gayret ediyor. Bu yanlış. Peki devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Gündemin yoğun olduğunu söylemiştik. Bir defa şunu söyleyelim. Karadeniz'de bir Amerika-Rusya gerilimi var. Bu bizi nasıl etkiler? Şöyle etkiler. Karadeniz'de Amerika'ya ait bir insansız hava aracı düşürüldü. İddia o ki, çeşitli haberler var, Rus savaş uçağıyla çarpıştı deniyor. Amerika diyor ki hayır, Rus savaş uçağı tarafından özellikle düşürüldü diyor. Amerika Rusya Büyükelçisi'ni hemen Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Beyaz Saray bir açıklama yaptı. İHA'nın uluslararası hava sahasında uçtuğunu savundu, söyledi. Rusların müdahalesinin tehlikeli olduğunu, profesyonellik dışı ve pervasızca olduğunu ifade etti. Moskova ise Amerika'ya ait İHA'nın Karadeniz'de geçici durum alanını ihlal ettiğini öne sürdü. Şimdi Rusya ile Amerika arasında böyle bir gerilim var birkaç saattir. Ve aynı zamanda yine Amerika'da basından gelen haberi söyleyeyim ben size. Wall Street Journal diyor ki Amerika şimdi Karadeniz'deki İHA'sına, düşürülen İHA'sına ulaşmak isteyecek diyor. Çünkü o İHA içerisinde pek çok bilgi de olabilir diyor. O İHA'nın teknolojisiyle ilgili saklamak istedikleri de olabilir Amerika'nın diyor. O yüzden Amerika Karadeniz'de düşürülen İHA'sına ulaşmak isteyecek. Peki diyor Wall Street Journal, İHA'ya nasıl ulaşacak? Çünkü biliyorsunuz bu Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber Türkiye ne demişti? Montreux Anlaşması var. Ben boğazlara hakimim. Buradan geçişleri kapatabilirim. Ve kapatırım. Ve kapattım demişti daha sonra da. Yani Karadeniz'de bir çatışma yaşanmasın diye. Daha fazla gerilim artmasın diye. Şimdi Wall Street Journal diyor ki Türkiye'nin yasağı var diyor. Türkiye şimdi bu yasağı bu durum için ortadan kaldırır mı diyor. Yani Amerika'nın bir gemisinin geçmesine Boğaz'dan ve ardından Karadeniz'e gitmesine ve oradaki İHA'yı oradan almasına izin verir mi Türkiye? Yani bir Amerikan gemisi, bir savaş gemisi, bir askeri gemi bilemiyorum. Karadeniz'e çıkabilir mi? Wall Street Journal şimdi bunu soruyor. Öyle ya, yani Türkiye izin verecek mi, vermeyecek mi? Rusya'nın tepkisi ne olur? O açıdan, yani bizim açımızdan baktığımızda önemli bir konu haline geliyor ki dünya açısından da önemli, Rusya-Amerika gerginliği. Türkiye'deki kuraklık tehlikesi artıyor sevgili dinleyiciler. Karadeniz'de bile kuraklık yaşandığı bilgisi var ki bu kuraklık haritasına bakarsanız zaten çok net bir şekilde görürsünüz. Kuraklık haritasını internetten de bulabilirsiniz. Hangi şehirlerde ne gibi, ne derecede daha doğrusu bir kuraklık yaşanıyor ki malum tahmin edersiniz, tarımsal olarak pek çok tehlike bununla beraber bizi bekliyor. Buna dair yapılan araştırmalar var. Barajlarda, akarsularda, göllerde ciddi su açıklarının ortaya çıktığı ifade ediliyor. Yani ülkedeki kuraklık barajlardaki su azalınca konuşuluyor ama tehlike çok daha büyük diyor uzmanlar. Tabii biz genelde öyle konuşuyoruz değil mi? Baraj doluluk oranına bakıyoruz. Şimdi bak, açacağız tabloyu. Baktık. İstanbul'da neymiş? İSKİ ortalaması %35.21. Şu anda İstanbul'da %35. Az mı? Az. Tabii daha fazla olması lazım doluluk oranının. yağış almıyoruz. O yüzden %35'te. Ha bu biraz daha inince diyoruz ki eyvah kuraklık tehlikesi. Ama kuraklık tehlikesi demek sadece bu değil. Yani barajların doluluk oranı değil. İşte bakıyorsunuz göllerde balık kalmıyor. Bakıyorsunuz toprak altı suları azalıyor. O obruklar falan niye oluşuyor? Çünkü toprak altından suyu çekiyoruz. Onu kullanıyoruz tarımda. Bunu kullandığımız zaman da o bir süre sonra toprak aşağı doğru çökmeye başlıyor. İşte o büyük obruklar oluştu vesaire falan diyoruz ondan sonra. İleride bazı gıdaları, tarımsal gıdalardan bahsediyorum. Bunları bulamayacağımız söyleniyor. Yani aslında geleceğin önemli sorunlarından bir tanesi gıda. Tahıl ve ayçiçeğinde verim azalacaktır diyorlar. Ve Türkiye için bu uyarı yapılıyor. Biz bunu ne zaman konuşuruz biliyor musunuz? Ya bu böyle deprem gibi olmaz. Yani ani bir şey olmayacağı için. Ama ileride bir şeyleri bulamayınca nasıl şimdi konuşuyoruz? İşte ithal ediyoruz onu bunu falan diye. İleride bir şeyler olduğunda deriz ki ya bak zamanında profesörler söylemişti ya falan diye ileride konuşulur bu. Uyarmışlar ya zamanında adamlar. Seneler önce söylemişler bunu falan diye ileride de konuşuruz bunu. Ama şu anda böyle hani bir anda böyle gıda kesilmeyecek ya yarına uyandığımızda deprem gibi bir etkisi olmayacak ya. O yüzden hiç sallamıyoruz şu anda. Devam ediyoruz. Afyonkarahisar'dan maalesef bir kadın cinayeti haberi geldi sevgili dinleyiciler. Birlikte yaşadığı Ebru Tekin'i bıçaklayarak öldürmüş. Isparta'da gitmiş polise teslim olmuş. Bu tipin adını yazmamışlar ama KÇ diyor. İşte KÇ her neyse her ne haltsa yani. İşte birlikte mi yaşıyordu yaşamıyor muydu o kısmını da bilmiyoruz. Bu tip haberlerde böyle şeyler yazılıyor bazen işte birlikte yaşadığı yok eski sevgilisi bilmem nesi falan deniyor ama bazen böyle de olmuyor durum. Takıntılı tipler çıkıyor bunların arkasından. Ruh hali, sinir hali, sinir yapısı, ruh yapısı bozuk tipler çıkıyor bunların arkasından. Cahiller çıkıyor. TOG'un fiyatı belli oldu. Dün en çok konuşulan konulardan birisiydi. 953 bin lira başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor biliyorsunuz. Sunulacak daha doğrusu öyle söyleyelim. 16-27 Mart tarihleri arasında TrueMore dijital platformu ve TOG web sitesi üzerinden araç için siparişler alınacak. 953 bin lira başlangıç fiyatı var. Bir diğer modeli yine standart menzilli 1 milyon 55 bin lira. Bir de uzun menzilli versiyonu var. O da 1 milyon 215 bin lira. Şimdi bu fiyatlar böyle belirlendi. İşte sınıfında en uygun fiyatlı otomobil dendi. Bunu bilemiyorum netice itibariyle öyledir böyledir ama dün sosyal medya üzerinde baktığımda vatandaşlar dediler ki ya bu yerli ve milli otomobilimiz TOG bizim vatandaşımızın ulaşamayacağı fiyat seviyesinde çıktı dedi vatandaş. Neden? Asgari ücretlisi var. Asgarinin üstünde biraz daha fazla ücret alanlar var diyorlar ki biz bu aracı nasıl alabiliriz ki bu fiyata? Geçelim başka bir fiyata. Ramazan pidesini nasıl alacaksınız siz onu düşünün. 10 lira olacak deniyor çünkü. İzmir'den en son böyle bir haber gelmişti zaten. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın bir açıklaması oldu buna dair. Artan maliyetten bahsediyor. Pide fiyatının 10 lira olma ihtimalinde yüksek olduğunu söylüyor. Ekmek fiyatı değişmeyecek diyor. Şimdi işte 10 lira olunca günde bir pide alsanız demek ki ayda 300 lira yapacak yani Ramazan ayı boyunca. Bazı aileler daha çok tüketmeyi seviyorlar. 2 veya 3 tane alabilirler. İşte o zaman 900 liraya 1000 liraya varacak belki. Aylık sadece pide maliyeti insanlar için. Bunun yanına beyaz peyniri koymuyorum. Çünkü beyaz peynir malum et fiyatları seviyesinde. Ha et fiyatları seviyesinde diyorduk ama et fiyatları da aldı başını gitti bu arada. Eti de bulamıyoruz. Değil mi? Zaten dediler ki şap hastalığı var. Şimdi şap var deyince dedik ki ya şap varsa almayalım mı? Hani bu sefer insanlar etten uzak durmaya başlar gibi bir hava oluştu. Bu sefer et fiyatları daha mı çok yükselecek diye endişe ettik. Şap hastalığı gerçekten var mı? Ne kadar var? Ya insanlarda çünkü psikolojik bir hava oluştu şu anda. Etten uzak duralım gibi de o da önemli. Suudilerin göndermiş olduğu 5 milyar dolar vardı sevgili dinleyiciler. Bu Merkez Bankası hesaplarına önceki gün girmiş. Yüksek cari açık vardı. Son 5 haftada 9,5 milyar dolarlık rezerv kaybetmişti Merkez Bankası. Şimdi Suudi Arabistan'ın göndermiş olduğu 5 milyar dolar Merkez Bankası hesabına girmiş. Ama buna rağmen dolar şu anda artmaya devam ediyor. Yani 18.98 halen daha. Yani dediğim gibi serbest piyasada çok rahat, 19 liranın üzerindedir zaten. Artık programın sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Mümkün olduğunca yine tüm başlıkları sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Bedia küçük bir, minik bir rahatsızlık geçirdiği için sizlerle beraber olamıyor bugün yayında. Hatırlatalım. Erol Evgin'le veda edeceğiz. Bugün sizlere Ceylan Ertem'le beraber okumuş oldukları şarkıyla veda ediyoruz. Cenk Erbayrak'a, Teknik Basar'a teşekkür ediyoruz. Yarın sabah aynı saat dilimi içerisinde yeniden sizlerle birlikte olacağız. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.
Önde zeytin ağaçları, arkasında yar.
Önde zeytin ağaçları, arkasında yar.
Sene 946, mevsim sonbahar.
Mevsim sonbahar.
Saplı bıçak gibi sineme sapladılar.
Bir var misali döner başım, sevda değil bu bir hışım.
Gel gör beni darmadan, tel tel çözülüp kalmışım.
Bir var misali döner başım, sevda değil bu bir hışım. Gel gör beni darmadan, tel tel çözülüp kalmışım.
Zeytin ağaçları, dalları neyleyim.
Yar yoluna dökülmedik, dilleri neyleyim.
Dilleri neyleyim. Yar yar, seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar.